أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Nahil suresini anlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen hafta bu surenin 93. ayetini okumuştuk. O ayet üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Burada çok yanlış anlamlar verildiğini, bunun sebebinin de kader inancını insanlara kabul ettirmek olduğunu anlatmıştık. Mesela burada şöyle Diyanet'in mealinden okumuştuk. İşte Nahl suresinin 93. ayetine şöyle bir mana vermişler. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Yani dilemenin öznesi Allah olsaydı sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır. Peki dileseydi tek bir ümmet yapıyorsa, diliyorsa niye saptırıyor, tek bir ümmet yapmayacak mı? Allah dilediği zaman tek bir ümmet. Allah diliyorsa herkes doğru yolda olması gerekir. Dilediğini saptırır. Ne demek? Allah yalan mı söylüyor? Dileseydim tek bir ümmet yapardım diyecek. Sonra dilediğini saptırıyor. Diliyor mu, dilemiyor mu diye sormak gerekir. Dilediğinde doğru yola iletir. Nasıl oluyor? Hani dilese hepsini doğru yola iletecekti. Ondan sonra yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Bakın kendi içinde her yönüyle birbiriyle çelişen bir anlam. Öyle, öyle bir ince yanlışlar yapmışlar ki kimse anlamaz. Tabii bu Diyanet'e mahsus değil. Ne kadar tefsir varsa, ne kadar meal varsa, hangisine bakarsanız bakın, aynı şeyleri benzer şekillerde bulursunuz. Ama inşallah son zamanlarda bu değişiklikleri fark edenler olmuştur. Çünkü bunlar çok ciddi bir şeydir. Resulullah'tan çok sonra bu değişme, anlam kaydırmaları olmuştur. Şimdi tekrar şuradan şey yapalım. Diyor ki Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. O zaman diliyorum, dilem. Peki hadi yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Dileyen Allah'sa ben niye sorguya çekileyim? Benim onun isteğine farklı bir istekte bulunma şansım var mı? İşte bu şeyi biliyorsunuz, bize çocukluğumuzdan itibaren imanın şartlarının 6 tane olduğunu okutmuşlardır. Ben yine Diyanet'in mealinden size okuyacağım. Nisa suresinin 136. ayetini dikkatle dinleyelim. Mealden şöyle diyor. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine indirdiği kitaba, ne yaptı? Allah bir, peygamberi iki, yani Allah'ın nebisi. Ona indirdiği kitap üç. Ve daha önce indirdiği kitaplara o da bu üçün içine girer. Ondan sonra diyor ki kim? Allah'ı bir, meleklerini iki, kitaplarını, esas burada özet veriyor. Kitaplarını üç, ahiret gününü dört, inkar ederse
peygamberlerini.
Peygamber atladım ben onu, değil mi? Tamam. Kim Allah'ı bir, meleklerini iki, kitaplarını üç, peygamberlerini dört, ahiret gününü beş. İnkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Şimdi ne oldu? Kaç tane iman şartı var? Ya.
Bu ayette beş
saydı. Beş tane saydı. Bu ayette öyle. Şimdi Allah-u Teala'nın biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bir ikili sistem vardır. Yani bu ayet, Allah bu konuyu bir başka yerde daha açıklamış olması lazım. Onun dışında bakıyoruz. İkinci açıkladığı yer Bakara suresinin 177. ayet. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik dedikten sonra Allah'a bir, ahiret gününe iki, meleklere üç, kitaba dört, peygamberlere beş, iman edenlerin dedi. Buna bu iman eden sonra mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına verenlerin tamam. İmanın şartı burada da kaç tane oldu?
Burada da beş.
Burada da beş tane. Peki altıncı bir şart yok. Yok altıncı şart. Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim hiçbir ayetinde kadere iman diye bir kelime yok. Ama Ne olacak? Kendi yaptıkları yanlışı Allah'a fatura etmek için yöneticiler kadere iman diye bir şey uydurmuşlar. Bunun delili olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in işte Cebrail'le yaptığı konuşmayı alıyorlar. Orada da ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Aslında onun özlük anlamında bir yanlışlık yok. Kader, yani Allah'ın her şeye bir ölçü koyduğuna da inanıyoruz ki o Kur'an-ı Kerim'de vardır. Yani Allah her şeye bir ölçü koyduğunu çok sayıda ayette anlatıyor, değil mi?
Evet. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
Her şeyi bir ölçüyle yarattık. Onun için hayrihi ve şerrihi, hayrın ölçüsünde Allah, o hayrın kaderini, yani ölçünün hayırlısı, o hayırlının ölçüsünde Allah koymuştur. Şerrinin ölçüsünde Allah koymuştur.
Şimdi bu Kamer suresi 49. ayette bu.
Oku o zaman.
İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
Her şeyi bir ölçüye
şüphesiz
göre.
Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diyor Allah.
Ama bakın kadere inançta öyle bir yapıyorlar ki ölçüsüz. Yani şimdi bakın bu tekrar şeye, Nahl suresi 93. ayete verdikleri anlamı tekrar okuyayım. Allah dileseydi, şimdi hiçbir ölçü bir şey, yani bu ayete verdikleri yanlış mana, haşa. Bu ayette böyle bir mana kesinlikle yok. Hem her açıdan yanlış yani. Allah dileseydi ediliyor, dileseydi herkesi yola getirecekti. Dilediğini saptırır. Hani dilediğini yola getirecekti, ne oldu? Dilediğini yola getirir, tamam. Peki saptırma nasıl olur? Dilediğini yola getirirdi. Peki ondan sonra da yaptıklarından sorumlu olacaksınız. Allah Allah. Ya ben, bana bir şey bırakmamış ki, hepsini kendi yapmış. Ben niye sorumlu tutuyor? Böyle birbiriyle çelişen bir söz Allah'ın sözü olur mu? Halbuki şimdi biraz sonra Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz şeyleri. Burada diyor ki bakın, şaefiyle bir şey yapmak demektir. Ama farz edelim ki dileme. Öyle olduğunu kabul edelim. Yani bundan dedikten doğru olduğunu kabul edelim ki doğru olma şansı hiç yok. Onu biraz sonra derste göreceksiniz. Allah dileseydi tek bir ümmet yapardı. Tamam. O zaman kendi dilemiyor demek. Ondan sonra diyeceksin ki o dileyeni saptırır, sapıklığı isteyeni saptırır. O da gene Kur'an'ın ayetlerine yanlış da göre yanlış. Ondan sonra dileyen de doğru yolu getirir diyeceksin. Hiç olmazsa en kötü ihtimalle böyle anlam vermen lazım. Halbuki şae demek bir şey yapmak demek. Yani Allah eğer tercihi Allah yapsaydı hepinizi doğru yola getirirdi. Ama Allah sapıklığı tercih edeni sapık sayar. Doğru yola gelmeyi tercih edeni doğru yolda kabul eder. Yaptıklarınızdan sorumlu tutacak. Problem kaldı mı? Ayetin gerçek anlamı bu. Şimdi bununla ilgili diğer ayetleri de okuyacağız. Ve yani şu yapılan, bakın o kadar anlam bozmaları bozulması olmuş ki bunu sözlüklere bile işlemişler. Çünkü yöneticiler istedi mi aşağıdakiler emrin olur demekten başka bir şey yapmıyorlar. İnsanların dini yöneticilerin dini, hiç doğru, kimsenin umurunda değil doğrular. Evet, şimdi Yahya Hoca'yı dinleyelim.
Evet, şimdi yanlış meal okundu. Ben bir de doğru meali okuyup niye ayete bu şekilde meal verilmesi gerektiğini de diğer ayetlerden anlatmaya çalışayım. Ayet aslında şöyle. Eğer tercihi Allah yapsaydı, elbette hepinizi tek bir ümmet, yani tek bir toplum yapardı. Ama Allah sapkınlığı tercih edeni sapkın sayar, doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan da elbette sorguya çekileceksiniz. Demek ki tercihi Allah yapmıyor. Hangi konuda? Devamında anlaşıldığı gibi hidayet veya dalalet konusunda. Ne oluyormuş peki? Allah diyor ki bu konuda tercih size ait. Kim sapmayı istiyor ve o yolda gayret gösteriyorsa ben onun sapkınlığını onaylarım. Kim de doğru yola girmek istiyorsa onu da tutar yoluma kabul ederim. Bu konudaki inisiyatif sizde, ben sizin isteğinize uygun bir şekilde kabul veya onaylama işini yaparım diyor Allah. Şimdi niye böyle olduğunu önce bu sureden bir görelim. Okuduğumuz sure Nahl suresi 16. sure, onun 9. ayetine bir bakalım. Cenab-ı Hak bu 9. ayette şöyle buyuruyor. Diyor ki ve alallahi gastus sebili. Bakın doğru yolu göstermek, yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. Yani Allah size şu doğrudur diye gösterir. Ama ve minha cair, o yolun eğrisi yani doğru olmayanı da vardır. Dolayısıyla iki tane yol var aslında. Biri doğru yol, biri yanlış eğri yol. Allah gösterir diyor. Bak kulum, bu doğru yoldur, bu da doğru olmayan yoldur. Ama velev şa'e, eğer bu konuda yani kimin doğru yola, kimin yanlış yola gireceği konusunda tercihi Allah yapacak olsaydı, le hedakum ecme'in, kesinlikle hepinizi doğru yola sokardı Allah. Yani niye Allah tutsun birilerini istemediği halde yanlış yola soksun ve ondan sonra madem buraya girdin deyip de cehenneme atsın, cezalandırsın? Allah böyle bir şey yapmaz. Eğer Allah karar verici olsaydı bu konuda hepinizi zaten doğruya iletirdi Allah. Demek ki Allah bu konuda tercihi size bırakmış. Nereden anlıyoruz? İşte bakın, şimdi bir ayet daha göreceğiz. Kehf suresi 18. surenin 29. ayeti. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki ve kul, şöyle de Resulullah'a hitaben. Git insanlara de ki el hakku min rabbikum. Bakın bu hak, bu gerçek. Yani Kur'an min rabbikum, sizin Rabbinizdendir. Yani Kur'an Rabbinizden gelen bir gerçektir. Öyleyse femen şa'e, bakın şa'e, kim bir şeyler yapmak istiyorsa olumlu manada, fel yu'min, gelsin inansın. Yani inanmayı isteyen inanmakla ilgili her şeyi yapsın, bu yola girsin. Ve men şa'e, ama kim de bunun aksi bir kanaatteyse, tercihini yanlıştan yana kullanmak istiyorsa, o zaman fel yekfur, o da varsın inkar etsin, görmezlikten gelsin. Yani bu konuda tercih sizin. Mümin olmak yolunu tercih eden mümin olsun, kafir olmak yolunu tercih eden kafir olsun. Ha, sonucunda inna e'tedna lizzalimine nâran, ha, zalimlere yani yanlış tercihte bulunanlara ateş hazırladığımızı, cehennem hazırladığımızı da bilin diyor yani. Tabii ki iyi tercihte bulunana cennet, kötü tercihte bulunana da cehennem. Bunu bile bile varın, tercihinizi siz yapın diyor Allah. Buradan hareketle bir başka ayete daha gidelim. Yunus suresi 10. sure, onun 108. ayeti. Orada da yine Resulullah'a hitaben Cenab-ı Hak diyor ki kul, de ki ya eyyuhennas, ey insanlar. Bakın bütün insanlığa bir çağrı yapılıyor. Kad ca'akumul hakku min rabbikum. Bakın size Rabbinizden bir gerçek, el hak olan bu kitap gelmiştir. Tümüyle gerçektir. Fatiha'sından Nas'ına kadar içinde gerçek olmayan hiçbir şey yok. Tümüyle gerçekleri içerir. Öyleyse femenihteda, bakın kim doğru yola gelmek isterse, kim hidayet bulmak isterse bilsin ki fe innema yehtedi li nefsi, bu tamamen kendi lehine olur. Ya tercih senin, karar senin. Hidayete gelmek istiyorsan buyur gel, mutlaka lehine olacak. Ve men dalle, bakın kim de yanlış yola gitmek istiyorsa, tercihini yanlıştan yana kullanmak istiyorsa kendi bilir. Fe innema yadillu aleyha. Ha, madem yoldan çıktı bilsin ki bu da aleyhine olacak. Yoldan sapan da kendi aleyhine sapmış olur. Ve ma ene aleyküm bi vekil. Bakın ben sizin vekiliniz, savunucunuz falan da değilim diyor. Hani yarın öbür gün Allah'ın huzuruna gittiğimizde ben sizi savunmayacağım. Tercih tamamen size ait. Bakın bir kez daha neyi görmüş olduk? İnsanın serbest olduğunu hidayet ve dalalet konusunda. Bir ayetle daha ilerletelim meseleyi. O da İnsan suresi 76. sure, onun 3. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki inna hedeynahus sebile. Bakın biz insana yolu gösterdik. Yani gitmesi gereken yolu ona gösterdik. Biliyor muyuz? Hangi yolun doğru yol olduğunu, sırat-ı müstakimi biliyoruz. Bilmeyen var mı? Yok. İlk kıssası anlatılan değil mi? Adem Aleyhisselam'la İblis kıssasında İblis bile ne diyor? Sen bana diyor bir mühlet ver. Ben senin sırat-ı müstakim dediğin o doğru yolun üstüne oturacağım. Oraya kim giriyorsa onun sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşacağım. Onu sana şükreden kullarından olarak bulamayacaksın diyor. O da biliyor. ve çalışma sahasını gidiyor, tam o yolun üstüne kuruyor zaten. Dolayısıyla en kafir, en inanmaz adam bile sırat-ı müstakimi biliyor. Bilmiyor değil. Ama o yolu bilmek değil önemli olan. O yola girmek ve o yolda kalabilmek önemli. Çünkü girip çıkabilirsin de. Ama orada kalıcı olmak lazım. İşte Allah diyor ki İnna hedeynâ ussebil. Biz ona yolu gösterdik. Bundan sonra imma şakiran ve imma kefura. Kul ister şakir, yani şükreden, Allah'a karşı görevlerini yerine getiren bir kul olsun, isterse kefura, kafirlik edip duran, yani nankörlük edip duran bir kul olsun. Tercih kendisine ait. Cenab-ı Hak bile diyor ki bakın ben bu konuda tercih yapmıyorum sizin yerinize. Eğer yapacak olsam zaten tutar hepinizi hidayete alırdım ben. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın adaleti hiç şöyle olur mu? İstemediği halde alsın kulunu dalalete koysun. Sonra da madem sen dalalettesin hadi cehenneme desin. Zaten olmaz. Bana kalacak olsa zaten hepinizi buraya alırım. Bak bu ayette öyle. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Nahl 93. Eğer bu konudaki tercihi Allah yapacak olsa hepinizi tek bir ümmet yapardı. Hepiniz Müslüman olurdunuz. Peki niye Allah böyle yapmıyor? Şimdi biraz da bunun üstüne şey yapalım. Yani gördük değil mi? Hür insan ister şükreden bir kul olur, ister nankörlük eden bir kul olur. Peki niye Allah bu tercihi, bu serbestliği bırakmış? Hani bazı insanlar ya çok da fazla değil mi bu? İnsan bu kadar hür mü? Evet bu kadar hür. Çünkü bunun sebebi imtihan. Hemen şimdi bugünkü ayetimize ben geri dönüyorum. Onun altına koyduğumuz şeyler var. Diyor ki yani Allah tercihi yapacak olsa hepinizi tek bir ümmet yapar. Yani birinizi diğerinizden ayırmaz. Hepinizi mümin yapardı. Niye yapmıyor? Ya çünkü imtihan bu. Şimdi bakalım Maide 48. 5. surenin 48. ayeti. Onun sonlarına doğru aynı bugünkü ayet gibi bir ifade geçiyor. Diyor ki orada Allah. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعْلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Bakın eğer tercihi Allah yapacak olsaydı, size bırakmamış olsa, kendisi yapacak olsa, لَجَعْلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Kesinlikle hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani hepiniz Müslüman olurdunuz. Ama bakın şimdi dikkat edelim. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ Bakın. Fakat Allah bununla sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek istiyor. Dünyayı imtihan için kurduğu için serbest olması gerekiyor imtihanda olan kişinin. Ki onun sonucuna göre, imtihandan aldığı sonuca göre mükafat mı, ceza mı ona göre takdir edilsin. Allah acayip bir serbestlik tanımış, hürriyet tanımış insana. Sen gel, istersen bu yola gir, istersen bu yola gir. Tercih senin. Ben bununla seni yıpratıcı bir imtihanda geçirmek istiyorum. Fîmâ âtâkum. Bak size verdiği şeylerle değil mi? Bak bize nimet olarak ne vermiş Allah doğru yolu bulabileceğimiz? Akıl vermiş değil mi? Dinleme yeteneği vermiş, görme yeteneği vermiş, tetkik etme yeteneği vermiş, araştırma, merak, şu bu falan. Bunları vermediyse Allah zaten akıl yok, şu yok, bu yoksa zaten mükellef değilsin. Ama her şeyle Allah donattıktan sonra seni mükellef kılıyor. Ondan sonra da serbest bırakıyor. Ne? Çünkü imtihan bunu gerektiriyor. Öyleyse diyor Allah, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Bakın hayırlı işler konusunda birbirinizle yarışın. Bu ister Müslüman grup kendi içlerinde yarışsın, isterse gayrimüslimlerle iyi olan her konuda yarışın diyor Allah. Çünkü öncesi Yahudiler, Hristiyanlardan falan bahseden ayetler bunlar. Onlarla da yarışa girin. Hayırlı olan işlerde insanlığın faydasına olacaksa var Yahudi ile yarış, ondan daha güzelini yap. Var Hristiyanla yarış, ondan en güzelini yap. Yani geç onları. Sonunda ne olacak? İllallahi merci'ukum cemi'a. Bakın sonunda hepiniz Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Hep beraber gideceğiz oraya. Feyunebbi'ukum bima kuntum fihi tahtelifun ve dünyadayken düştüğümüz görüş ihtilafını, görüş ayrılıklarını, şunları bunları Allah hepsini tek tek söyleyecek. Sen şusun, sen şusun falan.
Tabii o verdiğim bana çok güzel. Evet. Yani Yahudiler Hristiyanlar yarış evet, diye. Evet. Bunu açıkça söyleyen evet, ayet var. Biliyorsun buyurun. Şeyde Bakara suresinin evet, 148. ayette. Ne diyor? Velikullim visetun ve velliha. Herkes için bir hedef vardı. O tarafa yönelir. Yani bu Yahudi ve Hristiyanlardan bahsettikten sonra diyor. Fessebigul hayrat. Siz evet, hayırlı şeylerde yarışın birbirinize diyor.
Evet.
Eynema tekunu yetibikumullahu cemiyen. Nerede olursa olsun hepiniz Allah toplayıp bir yere getirecek. Yani ahirette bir araya getirecek. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koyandır diyor. Şimdi şeyi hatırlıyorum, bu Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde konuşuyorum. Orada birisi, sen bizi buraya Müslüman yapmaya mı geldin dedi. Dedim ya Allah-u Teala, bu ayeti okudum. Öyle bir mutlu oldular ki, hadi bir hayırda yarışalım dedim. Hadi buyurun. Sizin kitabınız ne diyor? Bizim kitabımız ne diyor? Buyurun. Hiçbir zaman Tevrat'ı, İncil'i getirmezler masaya. Çünkü ki ondan tamamen uzak bir şey yapmışlardır ama şimdi Yahya Hoca'nın söylediği o kimin ne olursa olsun yarış. Allah bunu açıkça söylüyor. Ne? Haklı, hakta yarışacaksın, doğrularda yarışacaksın. Yanlışlarda değil. Evet.
Evet. Bu imtihan gerçeğini vurgulayan bir ayet daha var. Onu da söyleyelim. O da Hud suresi 11. surenin 118. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki: "Velem şa'a rabbuke lec'ale en-nase ummeten vahide." Eğer hani hidayet ve dalalet konusundaki tercihi Allah yapacak olsaydı ne yapardı? Yine aynı ifadeler. Hepinizi tek bir ümmet yapardı. Ama öyle miyiz? Bakın değiliz işte. Bundan dolayı diyor Allah, madem tercihi ben yapmadım, size bıraktım. Bak, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ. İnsan yaratılıştan taşıdığı o doğası gereği, tabiatı gereği, fıtratı gereği muhalif bir varlık olmaya devam edecek diyor. Bu muhalefet zaman zaman Allah'a karşı da olacak. İnsanlar Allah'a baş kaldırıyor işte. Kabul etmiyorlar. Dediklerinin tersini yapıyorlar. Allah hemen müdahale ediyor mu? Yok. Bak, serbest bırakmış. Ya Allah her şeyini verdiği insandan nankörlük görüyor çoğunlukla. Ama ona rağmen karışmıyor. Niye? Çünkü bekliyor. Belki tövbe eder. Değil mi? O şansı da var. O ikramı da var Allah'ın. Tövbe ederse kabul edecek. Durumunu düzeltebilir. Ama anında müdahale edecek olsa o zaman imtihanın anlamı kalmaz zaten. Her yanlış yapana Allah müdahale ederse zaten istesen bile bir süre sonra yanlış yapamaz hale gelirsin. O zaman yine imtihan olmaz. Bak, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ. İnsanlar hep muhtelif, yani şey, muhalefet etmeyi sürdürecekler diyor. Kendi içlerinde olacak, Allah'a karşı olacak, Resul'e, Nebilere karşı olacak. Her türlü onlara yaşam hakkı tanımayacaklar. Yani kafir de olacak, mümin de olacak her daim. Bu konuda Allah insanları serbest bırakmış. Peki, hidayet ve dalalet konusunda Allah dedi ya, وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ. Kim dalalete gelmeyi istiyorsa Allah onu öyle olduğunu onaylar. Kim de hidayete gelmek istiyorsa bak o da gereğini yapacak. Şimdi bakalım sadece istemek yetiyor mu? Hemen onunla ilgili bir iki ayet söyleyeceğim. Ali İmran suresi 101. ayeti açalım. Ali İmran 3. sure. Onun son kısmında Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ve men ya'tasim billahi." Bakın, kim Allah'a sarılır, tutunursa. Yani Allah'a sarılmak, tutunmak nasıl olur? Allah'ın ipine, değil mi? Allah'ın kitabına sarılmakla mümkün olur. Yani kim Allah'ın kitabına sımsıkı sarılırsa, fakat hudiye ila sıratın müstakim. Bak, işte o sıratı müstakim denilen dost doğru yola kabul edilir. Sadece istemekle olmuyor. Kur'an'a yapışacaksın. Ona sımsıkı sarılacaksın. Çünkü Allah ve'tasimu bihablillahi cemiyan diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sarılırsan Allah seni o zaman hidayetini kabul eder işte, alır. Der ki gel, tamam. Niye? Sen bu konuda çünkü isteklisin. Başka? Ra'd suresi 13. surenin 27. ayetine gelelim. Orada da bakın Allah Teala buyuruyor ki: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Bu kafirlik edenler geliyorlar Resulullah için, diyorlar ki ya öncekilere indirildiği gibi buna da mucizeler falan indirilmesi gerekmiyor muydu? Niye Allah buna böyle şeyler vermiyor? قُلْ de ki: اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ. De ki bak, Allah sapkınlığın gereğini yapanı sapkın sayar ama وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ kendisine hidayet eder, yani kabul eder. Kimi? Men enabe. Kim kendisine yönelirse onu da yoluna kabul eder.
Bakalım bu ayeti doğru mana vermişler mi?
Evet, bir bakalım.
Dedi hangi
13. sure 27. ayet.
Ben bakayım burada. Bu 13'e 27, bak şimdi. Mesela Yani bu ayete yanlış mana vermeleri o kadar zor ki, ama bak vermişler. Bak şimdi 27 dedin değil mi bak. Diyanetin mealinden okuyorum. Yani Diyaneti bir örnek olarak okuyorum. Diğerleri de farklı değil bundan. Çünkü kader inancını yerleştirmek için bozmadıkları bir tek ayet kalmamıştır. Mesela Allah her şeye kadirdir de ölçü koyar manasınadır. Onlar gücü yeter diye değiştirmişlerdir maalesef. Sanki Allah'ın gücünün yetmediği başka kelimeler kullanıyor bununla ilgili. Neyse bak burada nasıl mana vermişler. Ben okuduktan sonra sen yine doğru manayı bir daha oku, tamam mı? Diyor ki inkar edenler diyorlar ki ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, tamam, de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır.
Allah saptırır.
Dilediğini. Allah saptırır. Yani
kimi istiyorsa onu saptırır.
Allah dilediğini saptırıyor. Peki sapığın ne suçu var? Bir suçu olur mu? Peki ondan sonra ne diyor? Kendisine yöneleni de doğru yol eleştirir. Nasıl? E dilediğini saptırdı. Daha kendisine kim yönelecek? Ya o kadar saçma sapan anlamlar veriyorlar ki yani bütün, ya bunlar inanılmaz bir organizasyon ki Abbasiler döneminde bütün bu değişiklikler yapılmış, Abbasiler döneminde mezhepler kurulmuş, Abbasiler döneminde bu tefsirlere ve sözlüklere müdahaleler yapılmıştır maalesef. Evet. Bak görüyorsunuz, bak çok açık ve net, hiçbir akıllı böyle şey, ondan sonra da ne derler? E Kur'an mücmel bir kitaptır. Yani anlaşılmaz bir kitaptır. Lan siz yaptınız, ayetlerin manasını bozdunuz. Halbuki Allah mufassal diyor, ayrıntılı olarak açıklanmış kitap diyor. Ondan sonra Kur'an'la bir problem çözülmez diyorsunuz. Atıyorsunuz Kur'an'ı bir kenara. Kendinizi Allah'ın yerine koyuyorsunuz. Evet, devam et.
Evet. Şimdi bu rahatta neyi görmüş olduk? Allah kim kendisine yönelirse onu alıyor, yoluna kabul ediyor. Ya sen yöneleceksin. Sadece ben çok istiyorum hidayette olmayı, öyle olmaz. O zaman oraya doğru yönelecek, bir adım atacaksın işte. Şey yapacaksın. Onun gereğini yerine getireceksin. Allah da seni alacak, oraya götürecek. Şura suresi 42. surenin 13. ayeti. Onun da son bölümü aynen böyle bitiyor zaten. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kim kendisine yönelirse onu alır, yoluna kabul eder. Gayret göstereceksin. Orada da öyle bir şey var. Ve son olarak Kasas suresi 28. surenin 56. ayetini okuyalım. Orada da Resulullah'a hitaben diyor ki Allah, İnneke la tehdi men ehbebte. Bakın diyor, ey Muhammed, bil ki sen istediğin kişiyi doğru yola getiremezsin. Hani Resulullah da o dönemde değil mi, 40 yaşına kadar arkadaşlarıyla yaşamış etmiş falan. Sonra Allah onu risalet için seçmiş. E ister ki arkadaşları da kendisine inansın, akrabaları da kendisine inansın, amcası kendisine inansın, şu kendisi ister yani, gelin der bak şöyle böyle falan, ama yok diyor, bu senin sevdiğin kişi sevmek başka, arkadaşlık başka, hidayet meselesi başka, o isteyecek gelmeyi, senin istemenle olmaz. Onun var mı öyle bir niyeti, var mı öyle bir çabası, gayreti? Varsa Allah onu alır zaten, ama yoksa sen istediğin kadar sev. Oğlun olsa ne yazar? Baban olsa ne yazar? Eşin olsa ne yazar? Değil mi? Yani Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ın eşlere inandılar mı onlara? İbrahim Aleyhisselam'ın babası inandı mı ona? Olmadı yani. Baba ama olsun, babalık başka, inanç meselesi başka. Olmadı. Velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Ama Allah kim gereğini yaparsa bu konuyla ilgili onu yoluna kabul eder. Çünkü ve huve a'lemu bil muhtedin. Bakın, muhtedi kim gerçekten o yolu istiyor, o yola girmiş, onu en iyi Allah bilir diyor. O da burayla alakalı. Sen dıştan sana inansa bile tam %100 emin olamazsın. Çünkü inandığını zannettiğin nice insanın senin baş düşmanın olduğunu söylüyor Allah. Münafık. Çünkü onu sen bilemezsin yani. Evet, onu en iyi Allah bilir. Dolayısıyla bakın, hidayette de dalalette de tercih tamamen kula bırakılmış Allah Teala tarafından. Ha, bazıları bunu yanlış değerlendiriyor. Ya işte Allah'ı siz de devre dışı bırakıyorsunuz. Bu kadar da hürriyet mi olur? Ya niye öyle olsun? Allah seni serbest bırakmış ama neticeyi o yaratıyor. Sen diyor gel bu tarafa, seni buraya ben alacağım zaten. Yani sen tabiri caizse birkaç adım atıyorsun, Allah seni alıyor bu tarafa. Dalalette de aynı. Sen tercihini yapıyorsun, o yola falan gidiyorsun. Leyl suresinde olduğu gibi mesela ve emme men bakhile ve istagna. Sen cimrilik yaparsan, yani Allah'ın ver dediği yerlere malı vermezsen, zekatı vermezsen, sadakayı vermezsen, şunu bunu yapmazsan. Ve istagna, ooo kendini de bir şey zannedersen, her şeyden üstün görürsen. Ve kezzebe bil husna. Bu Kur'an karşısında, Allah'ın en güzel kelamı karşısında yalana sarılacak olursan, o zaman da ne yapıyor Allah? Fesenü yessiruhu lil usra. Normalde zor olan o dalalet yolunu da sana kolaylaştırır Allah. Bak bu sefer dalaletin yolunu da açıyor. O zaman diyor buyur buradan git uçuruma doğru. Hani madem göze alıyorsun sen bunu, e buyur Allah taşları da temizliyor. Git bir an önce atla o zaman. Yani neticede hidayeti de dalaleti de son kararı veren Allah. Biz Allah'ı haşa devre dışı falan bırakmıyoruz. Ama neticede insana bu hürriyeti veren de Allah değil mi? Biz nasıl başkasının sözüne bakarak bu hürriyetin olmadığını söyleyelim? Aksi takdirde işte böyle çelişkili bir meal çıkıyor. Allah dileseydi...
Ya, hadi, evet. Okuyor musun onu?
Hangisini?
Kasas el-Lafiye.
Yok, ben bizim bugünkü ayeti okuyacaktım.
Bak, bir dakika şu onu oku ben tekrar buraya döneyim.
Tamam. Ya, bugünkü ayeti şimdi meal, yanlış mealden okuyorum. Şimdi Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Tamam, diğer ayetlerde söyledi zaten. Demek ki ne yapıyor Allah?
Dilemiyor.
Size bırakıyor bu işi. Yani
dileme değil zaten.
Dileme Allah yok, biliyor.
Yanlışı doğru kabul ederek söylüyorsun yani.
Tamam tamam.
Allah dilemiyor. Sizi serbest bırakmış. Ama dilediğini saptırır. Ya dilemiyor dedi işte. Niye bir daha diliyor diyorsun? Madem dilemiyor, Allah'ın bu konuyu tamamen bırakması lazımdı. Ama diyorsun ki dilediğini saptırır. Dilediğini de doğru yola iletir. Bak yine kabul ediyorum ben bunu. Yanlış olmasına rağmen kabul ediyorum. O zaman insan hiçbir sorumluluğu yoktur. Diyebilirsin ya, Allah değil mi? Böyle yaratmış, tamam.
Hiçbir artısı da yok.
Hiçbir şey diyemeyelim. Allah kimi kafir yapıyorsa onu yapar. Kimi de mümin yapıyorsa onu yapar. Tamam. Ben böyle Allah'ı da kabul ediyorum. Ama وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ yapmakta olduğunuz şeylerden dolayı da sorguya çekeceğim sizi Allah diyor. Aa işte burası olmuyor. O zaman bu garibanın ne günahı olur? Çünkü Allah bunu kalktı zorla kafir yaptı. O zaman sen Allah'a zalim diyorsun ya. Senin tarif ettiğin Allah zalim haşa. Değil mi yani? Böyle bir çelişki çıkar.
Suresinin
yani.
56. ayetini anlattın ya az önce. Evet. Bak oraya Diyanet'in verdiği manaya bir bakar mısınız? Tekrar ediyorum, bu Diyanet'e mahsus değil. Yani tarih boyunca hep böyle. Çünkü bizde bir medreseye öğrenci gelir, onu şartlandırmak için yıllarca onu orada tutarlar, zihnini şartlandırırlar, artık başka şey düşünmez hale gelir. Sorgulama yok. Ama şimdi bu sistemi de kesin değiştirmek zorundayız. Şimdi bakın, okuyorum meali, dikkat edin. Ama önce istersen sen doğru meali bir oku, tekrar hatırlasın arkadaşlarımız.
Sen istediğin kişiyi doğru yola getiremezsin. Ama Allah gereğini yapanı doğru yola getirir. Doğru yönelenleri en iyi o bilir.
Burada ne mana vermişler? Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola getiremezsin, iletemezsin. E sevmediğini mi iletecek? İstediğin kişi olması lazım. Ondan sonra fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. Sen getiremezsin, ben getiririm. E peki Allah getiriyorsa dilediği kişi, Muhammed Aleyhisselam'ın görevi ne? Niye gelmiş? Niye gönderdin? Yani gelsene olur, gelmesene olur. Ondan sonra diyor ki o doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. E peki gelecekleri sen bilmezsin, o bilir. Bu ne? Ya iman kalple şeydir. Az önce Yahya Hoca'nın dediği gibi. Yani sen Muhammed Aleyhisselam'ın hayran kaldığı kişiler en büyük düşmanı çıkıyor şeyde, Allahü Teala Münafıkun suresinde bunu anlatıyor. E çünkü imanı kalbinde mi değil mi onu Allah bilir. Yani onun imanını eleyecek olan Allah'tır demek. O kadar. Başka bir şey değil. Yani görüyor musunuz? İnanılmaz yanlışlar var. Ayrıca burada bir başka şey daha söyleyelim. Niye tercih kelimesini biz kullandık? Bu da Kur'an-ı Kerim'in gereğidir. Bakın yine Kasas suresinin 68. ayetini okuyayım. Önce doğru meali okuyacağım tabii. Diyor ki Allahü Teala, hatta bizim mealden okusam belki daha da güzel olur. Açıksa oku. Tamam.
Senin Rabbin tercih ettiğini yaratır. insanların seçim hakkı olan şeylerden de seçim yapar. Allah onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.
İnsanların bak tercih ettiğini yaratır. Yani dağı yaratır, taşı yaratır, elmayı, armudu, erkeği, dişiyi falan. Peki insanların tercih hakkı olduğu yer neresi? Doğru ve yanlış yol.
Evet,
hidayet ve dalalet. Onları da Allah yaratıyor. Tamam mı? İnsanların tercih hakkı olduğu ne yapıyor? Az önce Yahya Hoca şey yaptı, adam kafirliğe yönlerse onun kafirliğe doğru önünü açıyor. Ama önce bir sıkıntıya sokuyor. Yanlış oldu, yaptığın yanlış olduğu ona çok güzel anlatıyor. O tane bir göklere çıkmış, yani böyle sanki yere düşüyormuş gibi çok büyük bir bunalıma giriyor. Ama sonra menfaatleri gereği hareket etmeye başlıyor.
Yeni bir tabiat kazanıyor. Tabii
yeni bir tabiat kazanıyor.
Yanlış alışıyor artık.
Ama doğru yola yönelmek isteyen de önünü açıyor. Öbürünü de kabul ediyor. Onay Allah'a ait. Niye? Tercih bizim çünkü. Doğruyu da tercih etme hakkına sahip, yanlışı da. Onun için burada bu tercih kelimesini kullandık. Aslında şae gereğini yapmak demektir. Yani şey etmek demektir. Hatta biz onu Yahya Hoca onu sözlükten bir şae fiilinin manasını okusun. Gelenekte irade anlamı verilir. Şae bütün bak hep irade dilemek manasına. Ya dileme manasını veriyorsan istersen Yahya Hoca onu okumadan önce şu irade manasına mı geçelim yoksa buradan mı okuyalım? Hangisini?
Yok, yani buradan şeyi yapabiliriz aslında. Hani tam bu ayetin dipnotunda da var Kasas 68'de. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ meselesi.
Ya o da var tabii.
Yani o da var. Bunu ayetin hemen dipnotunda var. Hani oraya geçebiliriz ama istiyorsanız yani tamam, şeyden sözlükten bakalım. Şey yani ne demek bak, yani?
Sözlükten ama maalesef şu sözlükten ki 3. asırda falan yok 4. asırda yazılmıştır bu. İşte o zamanlar bozulmuş bu şeyler. Yani Hicri 4. asırda. Öyle değil mi? Şu ölüm tarihi öyle hatırlıyorum şeyin.
Ben şu an bilmiyorum kim yazmışsa.
Bir bu doğru yazmış. Bir de İmam Maturidi doğru yazmış şae fiilin anlamını. Ben şahsen 15 sene araştırdım. Ya şimdi yanlış olduğunu anlıyorum ama ya şimdi bir delil getirmeden milletin karşısına çıkamazsın ki. Yani dil açısından çok yanlış. Yani daha önce de çok defalarca anlattım ama tekrar söyleyeyim. İşte 2005'te bir ekonomi toplantısı için Medine'ye davet edilmiştim. Medine Üniversitesi'nin hocaları bizi çok iyi tanır, çok iyi aramızda dostluklar vardı ama şimdi herhalde onların hepsi emekli olmuş olabilir. Şimdi 2 gün Medine'de kalacaktım. 6 tane özel toplantı düzenlemişler. Toplantılardan birisinde onlara sordum. Hep en tepe hocalar bunlar. Dedim ki bir fiilin mastarıyla şimdiki zaman ve geniş zaman kipleri arasında temel bir anlam farkı olur mu? Mesela gelmek fiilin mastarı. Geldi, geliyor. Arasında temel bir fark var mı? O da gelmenin sadece bir zamanını belirtiyor. Gelme eylemi geçmiş zamanda oluştu, şimdi oluşuyor ya da gelecek zamanda oluşacak. Dediler ki Allah'ını seversin ya böyle şey mi olur yani bizi sen ne zannettin böyle bir soru olur mu dediler. Tamam dedim. Peki şae fiilinin mastarı nedir dedim. Şey şimdi Yahya Hoca da çok iyi bilir eğer bunlar Arapçayı çok iyi bilmeseler nedir?
Meşiyettir.
Meşiyet uydurma bir kelime ne bir hadiste vardır ne bir ayette vardır. Zaten hakiki bir şey değil mastar değildir. Neyse. Şimdi şeydi. Peki şeyin manası nedir? Bir şeyi var etmek. Var etmek. Peki şeyin mastar manası var etmekse şae fiiline niye irade manası veriyorsunuz dedim. Bir şeyi dileme manası. Var etmekle dilemek arasında var etmek dilemenin sonucu da bir takım eylemler yapacaksınız. Eylemler sonucu ortaya çıkacak. Hemen böyle yaptılar. Vay! Biz bu kelimeye bu manayı nasıl veriyoruz ya? Çünkü ezber bir şey yapılıyor. Yıllarca öğrenciler, zeki öğrenciler böyle şartlandırılıyor. Düşünmesi engelleniyor. Bizim Müslümanlar olarak birinci önceliğimiz Allah'ın nebileri insanlara nasıl dini anlatmışsa o yolu şey yapmaktır. Kimseyi kimseden ayırmadan. Evet. Devam. Şimdi şae fiilinin mastarını okuyacağız.
Ragıp el-İsfahani'nin Kur'an terimleri sözlüğü. Orada şey kelimesini veriyor. Diyor ki şey temelde şae fiilinin mastarıdır. Yani tam söylenmesi gerekeni söylüyor yani. Bununla Yüce Allah vasfedildiğinde şain anlamına gelir. Yani yaratan, meydana getiren. Ondan başkası vasfedildiğinde ise meşiun, yani yaratılan anlamında, var edilen anlamında kullanılır. Mesela kulillahu haliku kulli şeyin. Bakın de ki Allah her şeyin halikidir. Buradaki şey yaratılan anlamında. Ondan sonra meşiyet diye bir sözcüğe geliyor. Normalde şainin mastarı şeydir diyor. Sonra meşiyeti söylerken diyor ki kelamcıların çoğuna göre, yani kelam ilmiyle meşgul olan, akaid ilmiyle işte meşgul olan alimlerin,
bunu uyduranlar yani,
çoğuna göre irade sözcüğüyle eşittir diyor. Yani şae dilemek manasına gelir diyor. Ama bir görüşe göre ise meşiyet sözcüğü her ne kadar bazen iradenin yerine kullanılsa da, ki böyle gerçekten de, hani şey yapmak, şey her şeyin yerine geçebileceği için bazen istemek manasına da gelebilir. Doğru. Ama temelde bir şeyi vücuda getirme, yani meydana getirme, var etme ve bir şeye isabet etme anlamlarına gelir diyor. Dolayısıyla Yüce Allah'tan olursa eğer meşiyet, var etme anlamındadır. Kuldan olursa isabet etme anlamındadır diyor. Bundan dolayı şöyle denmiştir: Maşaallahu kan. Allah bir şeyi şey ederse o mutlaka meydana gelir. Yani olmasını özellikle Allah ister ve ona ol derse onun olmamasına imkan ihtimali yok. Ama ve malem yeşe, Allah'ın şey yapmadığı, yani tercih etmediği, olmasını emir buyurmadığı şey lem yekün, olamaz zaten. Dolayısıyla Allah'ın bir şey yapması onu mutlaka vücuda getirmesi manasına geliyor.
O zaman şimdi evet. Tekvir suresine geçelim.
Evet, bak, şimdi buradan yola çıkarak
son şey yaptı. Evet. Ama sen gene o söylediği, o, kapatma onu istersen.
Tamam,
o şey olsun. Şimdi Allah'ın şey yapması neydi?
Vücuda getirmesi, vücuda meydana getirmesi.
Oluşturması. Şimdi Allah-u Teala Tekvir suresi, yani bu Kur'an-ı Kerim'in 81. suresinin
Tekvir suresinin 29. ayeti. Ama biz geriden başlayalım, 27'den. 81'e 27.
Tamam, 27'den.
İn huve illa zikrullil
alemin. Yani Kur'an-ı Kerim. Ha tamam, oradan başlayalım. Tamam. Yok, fe eyne tethebun, siz nereye gidiyorsunuz diyor. Bak mesela, evet. Ve ma huve bi kavli şeytanir racim. Kur'an öyle kovulmuş şeytanın sözü değildir. Fe eyne tethebun, nereye gidiyorsunuz o zaman? Demek ki insanların gittiği yollar var. İn huve illa zikrun lil alemin, o sadece tüm alem için doğru bilgidir Kur'an. Limen şa'e minkum en yestakim.
Şa'e'ine geldi. Bak, şa'e insana geldi. Nispet edildi.
İçinizden doğru yolu, doğru yolda olmayı tercih edip gereğini yapanlar için. Doğru yolda olmanın gereğini yapanlar içindir doğru yol. Gereğini yapmazsan tamam, ben de niyetim o ama, yok aması yok. Gereğini yapacaksın. Ondan sonra ve ma teşâûne, siz bir şeyi şey yapamazsınız. Yani,
vücuda getiremezsiniz. Vücuda getiremezsiniz.
Allah'ın haberi olmadan şey yapamazsınız.
İlla?
İlla en yeşâ Allah, sadece Allah'ın şey yapmaz. Allah onu var edecek, yaratacak ki siz de bir şeyi yaptığınız tercihe kavuşasınız. Rabbül alemin, tüm varlıkların Rabbi. Yani ben efendim şunun şey bir altın levha olmasını istiyorum dediğin zaman olmaz. Yani sana Allah tercih hakkı vermiş mi? İşte orada onun gereğini yaptın mı, Allah da seni onaylar. Allah'ın onayı olmadan
tek başına olmaz yani.
Hiçbir şey elde edemezsiniz çünkü kendi kafanıza değil. Burada karar merci Allah-u Teala'dır. Evet. Şimdi istersen
bir benzeri de İnsan suresinde var.
Tamam, onu
76.
bir
surede. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. 29. ayetten bakarsak İnne hâzihi tezkira. Bu surede diyor anlatılanlar sizlere verilen doğru bilgilerdir. Femen şa'e. Bakın, kim bir şey yapmak istiyorsa, yani doğru yola gelme amacıyla, ittehaze ila rabbihi sebila. Rabbinin gösterdiği bir yola girer. Yani bir şey yapmak istiyorsan Allah'ın gösterdiği yola gir. Ama ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Bakın, siz bir şeyi vücuda getiremezsiniz. Yaratamazsınız siz. Sen gayret gösterirsin, onun sonucunu Allah halkeder. Bunun Türkçesi budur. Sen tek başına evet yolu tercih edersin. İhdine sıratel müstakim diyoruz bak. Sırat-ı müstakime biz girdiğimiz halde kabul etmek Allah'ın işi. Ha gireni kabul ederim diyor Allah. O yüzden diyoruz ki ya Rabbi beni doğru yoluna kabul et. Girmişim. Heh. Ve ma teşaune. Bu sadece senin girmenle değil Allah'ın da seni kabul etmesiyle olur. Demek ki olur. Ve ma teşaune. Ama bunu da nasıl mealde tercüme ediyorlar? Siz bir şey isteyemezsiniz. İlla en yeşaallah. Ancak Allah bir şey isterse isteyebilirsin. Yani senin isteğin bile Allah'ın istemesine bağlı. E diyor ki Allah zaten benim böyle olmamı istememiş. Ben de olamıyorum. Suçu hemen Cenab-ı Hakk'a İstersen fatura edebiliyorlar.
Evet. Görsün millet. Evet. Bakın az önce okuduk Tekvir suresinin son ayetleri. Diyor ki nereye gidiyorsunuz diyor Allah. Demek bu insanların gittiği şeyler var. Nereye gidiyorsunuz? Peki o alemler için içinizden dürüst olmaklar için ancak bir öğüttür diyor. Tamam Kur'an dürüst olmak isteyenler için bir öğüt. Demek ki dürüst olma isteğim bana ait bir istektir. Arkasından diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. E ne oldu? Hani nereye gidiyorsunuz dedim. Siz dürüst olmayı dileyenler dedim. Ne oldu? Birbiriyle %100 çelişmiyor mu? Ya bugün işte çocuklar deist oluyorlar diyorlar. Vallahi sorguluyorlar da onun için öyle oluyorlar ya. O zaman siz çıkın da bir anlatın bakalım. Şu yanlışlarınızdan bir vazgeçin. Peki bunu bu halde olan adına hoca denen kişilerin nokta nokta demek lazım. Ya o deist olanlardan onlar mı daha sapık, bunlar mı daha sapık? Hangileri daha kötü yolda? Onları bu hale getiren kim? Allah'ın ayetini ne yapmışsınız ya? Peki bir de irade. İrade meselesi var. Yani Allah-u Teala Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış ki. Ama istersen sen Ömer Nasuhi Bilmen'den bir oku. Bakın Ömer Nasuhi Bilmen Osmanlı'nın en iyi ulemasındandır. En tepe ulemasındandır. Gerçekten çok kabiliyetli, çok geçmişi çok iyi okumuş. Bütün geçmiş bilgileri ıstıat fiyat kamusuna yerleştirmiş. Burada yerleştirmiş ama sorgulamadan ezber. Şimdi bakın Ömer Nasuhi Bilmen irade konusunda ne demiş? Allah bize irade yetkisi vermiş mi, vermemiş mi? Allah bir şey irade ettiği zaman olur mu, olmaz mı? Evet, oku bakalım. Evet,
burada çoğu kişide vardır bu Büyük İslam İlmihali. Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali. Onun 14. sayfası ve burada paragraf numaraları var zaten. Hani oradan rahat bulabilirsiniz. 23. paragrafta Allah'ın sıfatlarını anlatıyor. Diyor ki irade. Ne demek irade? Dileyebilmek, isteyebilmek ve ihtiyar edebilmek sıfatıdır. Seçebilmek. Allah Teala irade sıfatı ile muttasıftır. Yani Allah'ın iradesi vardır. Onun bu sıfatı kendisinde vardır. Ve onun iradesi ezelidir. Allah Teala yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile kendi hikmetine göre birer veçe tahsis buyurur. Ve onun irade buyurduğu şey mutlaka olur. İrade buyurmadıkça hiçbir şey vücuda gelemez, getirilemez. İrade buyurduğu şey mutlaka olur.
Halbuki irade ettiği değil. Meşiyette izade şeyen en yegule lehu kün. Yani bir şeyi bak irade ettiği zaman şeyen herhangi bir şeyin olmasını oluyor mu? Hayır. En yekule lehu kün ona ol diyecek ki feyekun o da oluşmaya başlasın. Ol demeden olmaz. Sırf iradeyle. Sen şimdi namaz kılmaya niyet ettin. Kalk kıl. Ey benim niyetim var işte yeter. Diyebilir misin? Gider abdest alırsın, kılarsın işte o zaman namaz kılmış olursun. İşte Allah-u Teala da irade ettiği şey ya ol der olur. Şimdi ezelden mi bu irade? Yani ezelden her şey belli. Daha neye geldik bu dünyaya? Peki bakın şuraya bakın. Nisa suresinin 26. ayetine bakın. Nisa suresinin başından beri buraya kadar Allah anlatmış diyor ki yuridullahu liyubeyyine lekum. Allah her şeyi sizin için açık seçik ortaya koymak ister. Ve yehdiyekum sünnelellezine min kablikum, sizden öncekilerin doğru yollarına sizi yönlendirmek ister.
Evet, yani irade eder diyelim.
Allah irade eder diyelim. Yürüyün, doğru. Evet. Yani Allah'ın iradesi bu.
Evet.
Hepimizin doğru yolda olması, bütün insanların doğru yolda olması. Ve yetubu aleykum, hepinizin tevbesini kabul etmeyi irade eder. İrade ettiği mutlak oluyorsa
bütün insanların tövbe
etmesi. Bütün insanlar gerekiyor. Doğru yolda olmak zorunda.
Oluyor mu?
Öyle mi? Öyle mi? Peki Allah'ın iradesine tek bir muhalif irade yok dedi değil mi orada? Bakın Osmanlı, İslam alemi niye böyle yerde sürünüyor? Eğer bu bilmeyen samimi insanlar olmasa Osmanlı, İslam alemi diye bir şey kalmazdı. Yerin dibine geçmişti şimdiye kadar. Bak diyor ki Allah-u Teala, Allah her şeyi bilen ve kararlar doğru olandır dedikten sonra Nisa 27. ayette diyor ki bak, Allah sizin tövbenizi kabul etmeyi irade eder. Ama kendi arzularına uyanlar da sizin büyük bir sapıklıkla sapmanızı irade ederler. Allah'ın iradesine muhalif irade var mıymış? Bak Allah hepinizin yola girmesini irade, onlar sapmanızı irade eder diyor. Ne oldu? Allah sizden yükünüzü hafifletmeyi irade eder. Çünkü insanoğlu zayıfır atılmıştır. Görüyor musun? Bakın Allah'ın iradesine ters irade var mıymış? Ama İslam diye anlattıklarını görüyor musunuz? Ne oluyor yani? Ne oluyor? Artık yeter ya. Artık yeter ya. Artık kendimize dönelim. Allah'ın dinine dönelim. Evet.
Bir ayeti hocam hani tamam. Soru olarak ben size sorayım. Çünkü sorulacak bize bu. Siz onun cevabını verin. Şimdi Ömer Nasuhi'de de vardı. Hani Allah'ın her irade ettiği şey mutlaka olur. Delil deniyor. Buruç suresi 16. ayet. Fe'alun lima yurid. Delil bu diyor. Hani bu ne o zaman? Bak Allah'ın iradesi olması lazım bu ayete göre.
Tamam.
Bu ayet ne ifade ediyor?
Fe'alun lima yurid. Allah istediği şeyi yapacak güçtedir. Neyi isterse onu yapabilir. Yapar değil. Neyi isterse yapabilir ama bir şey yapmaz. Bak şey istedi mi? Herkesin mümin olmasını oluyor
İrade
mu?
Etti.
İrade etti.
Ama emir şey
ol demeden yani
demediği
olmuyor.
İçin
hani onaylayacak. Gelmedi. Niye Muhammed Aleyhisselam'a diyor sen şey doğru yolda girenlerin kim olduğunu bilemezsin çünkü kalbi Allah biliyor. Aynen öğretmenin sınıf geçtiğini onaylaması gibi bir şey. Peki işte Yasin suresinin son ayeti değil mi? İze arade şeyen
en yekule lehu
kün feyekun. İrade. İradesini bir şeyi irade ettiği zaman ezeli mi? Yok. İrade ettiği zaman ezeli diye bir şey yok. Şu anda irade ettiği zaman ol der o da oluşur. O kadar. Ol der o da oluşur. Ezelden her şey vardı. Yok efendim işte bizim Müslüman mı kafir mi olacağımız önceden belliydi. Yani bakın ondan dolayı bu kader inancını ortaya koyanlar bunu hiçbir şekilde siz hiç tatminkar bir kader inancı oldunuz mu şimdiye kadar? Kendileri de asla anlatamazlar. Çünkü o kadar ayetleri bozmuşlar ki dünyanın en zor şeyi yalancılıktır. Ondan dolayı bu yalanları gelmiş iman şartı haline getirmişler. Ondan dolayı derler ki kadere inanmak farz, soru sormak haramdır. Sorma. Cevap veremezsin ki. Sen uydurmuşsun. Allah-u Teala sorgulamayı emrediyor bize. Muhammed Aleyhisselam bile sorgulamayı emrediyor. İşte şeyde neydi bu Mümtehine suresinin son ayetiydi galiba değil mi? Yani ne diyor? Ya Muhammed Aleyhisselam bile sorgulamayı emrediyor orada. Ve la yasineke fi maruf. Yani
12. ayet.
Yani senin söylediklerin doğruysa sana isyan etmeyecekler. Yanlış söylersen isyan ederler. İşte şeyin Ahzab suresinin 37. ayetinde yanında büyüttüğü Zeyd eşine dön emrini tutmamıştır. Orada Allah onu suçlamıyor. Resulullah suçluyor. Sorgulama bakın. Allah sorgulamayı bize emrediyor. Ama bizde sorgulama yok. Dıp, dıp, sen ne anlarsın? Öyle demiyorlar mı? Hocalara soru sorulur muydu? Eskiden sorulmazdı yani. Şimdi Allah'a şükür sormalara sorular başlamaya başladı yani ama hiç çekinmeden sorun. Allah yardımcımız olsun. Evet başka var mı? Peki. Neyse. Doğruları görüp de doğruları anlamak lazım. Allah-u Teala bu dine tekrar doğru şekilde yönelmeyi görüyorsunuz ayetlerin manaları ne hale getirmişler, İslam'ı nasıl bozmuşlar, anlamsız bir din haline getirmişler. Eğer benim Müslüman mı kafir mi olduğum ezelden belliyse Allah beni niye imtihan ediyor? Yok efendim ana rahminde belliymiş de ne diyorlar? Resulullah haşa iftiralar dolu. Resulullah demişmiş ki ana rahminde bir kişinin mümin olması belirlenmişse isterse ömür boyu kafirlik yapsın sonunda mümin olarak ölür. Ana rahminde efendim kafir olduğu belirlenmişse ömür boyu en büyük din hizmetlerini yapsa bile sonunda kafir olarak ölür. Ya bu ne biçim bir din ya? Bu ne? Bu zulüm mü? Bu ne? Ondan sonra çocuklara diyorsunuz ki niye deist oluyorsunuz? Ya lütfen başkalarını suçlamayın. Kendinizi önce bir suçlayın. Önce bir aklınızı başınıza getirin. İslam aleminin, yani en çok Müslüman olmaya ihtiyacı olan İslam alemidir. Onların başında da ulemadır. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın cümlemizi.